Ayrım 21. Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth. Sayfa 188. 10. Bölüm. Hem Sia'nın hem de Sis'in acelesi vardı ve ne o zaman ne de ondan sonra pek sözü edilmediyse de Ekim sonlarında Riyad'da çok geniş bir Sia kadrosu ve operasyonu sürdürülmekteydi. Sia çok geçmeden Suudi Hava Kuvvetleri Bakanlığı'nın Bodrum'undaki planlama odalarındaki askeri başkanlıkla bir çatışmaya girmişti. Hava generalleri ellerindeki teknik sihirbazlar dizisini ustalıkla kullandıkları takdirde Irak'ın savunmaları ve hazırlıkları konusunda bilmeleri gereken her şeyi öğreneceklerine inanıyorlardı. Ve gerçekten de insanı şaşırtacak şeyler vardı elinde. Uzayda Saddam ülkesinin sürekli fotoğrafını gösteren uyduların dışında, aynı şeyi daha yakın menzilden yapan Aurora ve U2 dışında bilgi sağlayan çok karmaşık makineler vardı. Orta Doğu üzerinde sabit duran bir başka uydu türü Irakların konuştukları her şeyi dinliyordu. Bu uydular açık hattan konuşulacak her bir sözcüğü alacak biçimde tasarlanmıştı. Ancak toprağın altına gömülü 45 bin millik fiber optik kablodan yapılan planlama konferanslarını seçemezlerdi. Uçaklar arasında en başta geleni AVAX hava uyarı ve kontrol sistemi uçağıydı. Bunlar üzerlerinde büyük bir radar kubbesi taşıyan Boeing 707 uçaklarıydı. Körfez'in kuzeyinde ağır daireler çizerek uçan AVAX'lar Riyad'a Irak üzerindeki hava hareketlerini saniyesinde ulaştırabilirlerdi. Bir Irak uçağı havalandığı anda Riyad onun numarasını, rotasını, hız ve yüksekliğini bilirdi. AVAX'ı destekleyen diğer bir Boeing 707'nin değiştirilmiş şekli J-STARS'dı. Bu büyük Northern radarıyla aşağıyı ve yanları tarayarak Irak hava sahasına girmeden Irak'ı izleyebilir ve hareket eden her madeni anında seçerdi. Washington'ın milyarlarca ve milyarlarca dolar harcadığı bu gibi teknik mucizeler, generalleri konuşan ve hareket eden her şeyi duyup gördüklerine inandırmaktaydı. Ve bir şey hakkında bilgi sahibi oldular mı da onu yok edebilirlerdi. Bir daha düşmanları ormanlarda ağaçların altına saklanarak ellerinden kurtulamayacaklardı. Göklerdeki gözler hepsini görecekti. Langley'deki istihbarat subayları kuşkuluydular ve bu kuşkularını da belli ediyorlardı. Kuşku siviller içindi ve bununla karşılaşan askerler de sinirleniyorlardı. Yapacak güç bir iş vardı önlerinde, bunu yapacaklardı ve pişmiş aşa soğuk su katılmasına hiç ihtiyaçları yoktu. İngilizlerin tarafında durum farklıydı. Körfez bölgesindeki Sis operasyonu CIA ile kıyaslanamazdı ama Century House standartlarına göre yine de büyük operasyon sayılırdı. Ayrıca İngilizlerin Körfez'deki kuvvetlerinin başına geçirilip General Schwarzkopf'un ikinci komutanlığına getirilen asker hiç de alışılmış bir geçmiş olmayan biriydi. Norman Schwarzkopf iri yarı askeri yeteneği olan tam bir askerdi. Fırtına Norman ya da ayı olarak anılırdı. Aniden parlar, öfkesi kısa sürerdi. İngiliz karşıtı ise onun tam aksiydi. İngilizlerin komutanı olarak Ekim başlarında gelen tüm generaller Sir Peter de la Billier, ufak tefek, zayıf, kayıtsız tavırlı ve konuşmaktan fazla hoşlanmayan bir insandı. Askerlerince PB olarak anılan Sir Peter, İngiliz ordusunun en çok madalya almış askeriydi ve bu konuyu ne koşul altında olursa olsun asla dile getirmezdi. Bir zamanlar SAS komutanı da olduğundan Körfez'i, Arapları ve gizli operasyonları çok iyi bilirdi. İngiliz komutanı daha önce de Sis ile çalıştığından Century House ekibi onun kendi çekincelerini CIA grubundan daha sempatiyle dinleyeceğinden emindiler. SAS ekibi Riyad dışındaki büyük askeri üssün kendilerine ayrılan bölümündeydiler. Bu insanları eski komutanı olarak General PB bunların olağanüstü yeteneklerinin günlük piyade eğitimiyle harcanmamasından yanaydı. Bu insanların her biri düşmanın içlerine nüfuz etmekte ve rehine kurtarmakta uzmandılar. Ekibin Saddam'ın elindeki kalkan insan rehinelerini kurtarmaları düşünülmüşse de rehineler Irak'ın her yanına dağıtıldığında plandan vazgeçilmişti. Ekibin son haftasında Riyad dışındaki villada buluşan SIS ve CIA ekipleri SAS'ın olağanüstü yetenekleri içinde olan bir operasyon planladılar. Plan yerel SAS komutanına açıklandı ve adam bunun üzerine kendi planlarını yapmaya koyuldu. Mike Martin'in villadaki ilk gününün öğleden sonrası kendisine Jericho olayının anlatılmasıyla geçti. Hala reddedip alayına dönmeye hakkı vardı. Martin akşamüzeri düşündükten sonra giderim dedi. Ama benim kendi koşullarım olacak ve bunların yerine getirilmesini istiyorum. En büyük sorun hangi kimlikte olacağıydı. Bu sürate ve karşı istihbarat ağından daha kurnaz davranmaya dayanan kısa bir çalışma değildi. Kuvvetle rastladığı gizli yardım diye bir şey de olamazdı. Bağdat'ın dışındaki çölde Bedevi gibi başıboş dolaşması da mümkün değildi. Irak büyük bir askeri kamptı. Haritada ıssız ve bomboş görünen alanlarda bile devriyeler geziyordu. Bağdat içinde ordu ve amam kontrol ekipleri her köşe başındaydı. İnzibatlar asker kaçaklarını, amam ise kuşkulu herkesi arıyordu. Villadaki herkes amamdan ne kadar korkulduğunu biliyordu. İş adamları ve gazetecilerden, kovulmalarından önce İngiliz ve Amerikan diplomalarından gelen raporlar gizli polisin her yerde var olduğunu belirtiyordu. Martin eğer ülkeye girerse orada kalacaktı. Jericho gibi bir ajanı yönetmek kolay olmayacaktı. Bir kere adam o eski posta kutuları aracılığıyla bulunacak ve yeniden operasyonda olduğu belirtilecekti. Kutular bulunmuş, adam izleniyor olabilirdi. Jericho yakalanmış ve her şeyi itiraf etmiş de olabilirdi. Dahası Martin'in kalabileceği, mesaj gönderip alacağı bir yeri olmalıydı. Kentte sürekli dolaşacak, Jericho işi devam ederse posta kutularını doldurup boşaltacaktı. Ve en kötüsü artık diplomatik dokunulmazlığı olamazdı. Yakalandığı takdirde üzerine çökecek dehşetten korunması mümkün değildi. Böyle bir insan doğruca sorgulama hücrelerine götürülürdü. Martin'in isteği üzerine Paxman, "Düşündüğünüz nedir?" diye sordu. "Diplomat olamazsam bir diplomat evinde çalışıyor olmak isterim." "Bu kolay değil dostum, elçilikler gözetleniyor." "Bir sürücü falan gibi mi?" diye sordu Barber. "Hayır, o çok açık olur. Sürücünün direksiyon başında kalması gerekir. Diplomat kadar o da gözetlenir." "Ne öyleyse?" "Durumda çok büyük bir değişiklik olmadıysa üst düzey diplomatların çoğu elçilik dışında otururlar. Eğer çok yüksek bir memursa kent dışında yüksek duvarlar arasında bir villası vardır. Eski günlerde bu evlerin bahçıvanları falan vardı."
"Bahçıvan mı?" dedi Barber.
"İnsaf, bu el emekçisi demektir. Yakalandığın gibi askere alınırsın." "Hayır, bahçıvan evin dışındaki her işi görür. Bahçeye bakar, bisikletiyle balık pazarından balık almaya, meyve ve sebze almaya gider. Bahçenin ucunda bir kulübede yaşar."
"Bunu neden istiyorsun Mike?" diye sordu Paxman.
"Çünkü böyle biri göze çarpmaz. O kadar sıradandır ki kimse onu görmez bile. Durdurulacak olursa kimliği gerçektir ve elinde elçilik kağıdına yazılmış bir mektupta bir diplomatın yanında çalışacağı, askere alınmayacağı gibi şeyler yazılı olur. Eğer yanlış bir şey yapmıyorsa kendisini rahatsız eden polis elçilik tarafından resmen şikayet edilir."
İstihbarat subayları düşündüler. "Olabilir," dedi Barber. "Sıradan, göze çarpmayan. Ne dersin Simon?"
"Paxman, diplomatın durumu bilmesi gerekecek," dedi.
"Sadece bir kısmını," dedi Martin. "Hükümetinden gelecek olan adamı işe almak ve sonra onu görmezden gelip kendi işine bakmak emrini almalı. Kuşkularını kendisine saklayacak, işini ve mesleğini korumak isterse ağzını sıkı tutacak. Bu emrin yüksekten gelmesi gerek."
Amerikan ve İngiliz elçilikleri söz konusu olmadığından Martin'e o konuda ne düşündüğünü sordular. Martin aklından geçenleri söyleyince kulaklarına inanamayarak yüzüne baktılar.
"Ciddi olamazsın," dedi Amerikalı.
"Ama ciddiyim."
"Mike, böyle bir isteğin,
Başbakana kadar gitmesi gerek.
Ve de başkana, dedi Barber.
Eh, bugünlerde hepimizin çok dost olduğunu söyleniyor değil mi? Jericho'nun verecekleri müttefik yaşamlarını kurtaracaksa bir telefon edilmesini istemek bu kadar çok bir şey mi?
Chip Barber saatine baktı. Washington saati körfeze göre 7 saat geriydi.
Langley öğle yemeğinde olacaktı. Londra ile saat farkı 2 saat olduğuna göre üst düzey memurlar hala masaları başında olabilirlerdi.
Barber hemen ABD Büyükelçiliğine gidip operasyon müdür yardımcısı Bill Stewart'a çok acil bir şifreli mesaj gönderdi. Stewart mesajı okuyunca müdür William Webster'a götürdü. Webster de Beyaz Sarayı telefonla arayıp başkandan bir randevu istedi. Simon Paxman şanslıydı. Şifreli telefonu Steve Lang'ı Century House'da masası başında yakaladı. Lang şefini evinden aradı. Sir Colin olayı düşündükten sonra kabine sekreteri Sir Robin Butler'ı aradı. Gizli istihbarat servisi şefinin acil olduğunu kabul ettiği durumlarda başbakanla özel bir görüşme talebinde bulunmaya hakkı vardır. Ve Margaret Thatcher da istihbarat servislerini ve özel güçleri yöneten kişiler için her zaman erişilebilirdi. Şefle ertesi sabah saat 8'de Downing Sokağı 10 numarada özel bürosunda görüşecekti. Thatcher her zamanki gibi iş başına şafak sökerken gelmişti ve sis şefi içeri alındığında masasını temizlemiş bulunuyordu. Sir Colin'in garip teklifini kaşlarını çatarak şaşkınlıkla dinledi, bir iki açıklama istedi, düşündü, sonra kendine özgü o tavrıyla hiç beklemeden kararını verdi.
Buna ilk fırsatta Başkan Bush'la görüşeceğim. Bu adam gerçekten dediğini yapacak mı?
Karar öyle başbakanım.
Sizden biri mi Sir Colin?
Hayır, Sas'ta binbaşı.
Kadında gözle görülür bir rahatlama vardı, müthiş bir insan.
Öyle sanırım efendim.
Bu iş sona erince kendisiyle tanışmak isterim.
Bunu sağlayabiliriz sanırım başbakanım.
Şef gidince Washington'da gece olmasına rağmen telefon edildi ve Washington saatiyle 8 için bir özel hat bağlantısı istendi.
Londra'da saat 1 olacaktı. Başkan George Bush'a da tıpkı kendinden önceki Ronald Reagan gibi İngiliz başbakanına hayır demek güç gelirdi. 5 dakika dinledikten sonra tamam Margaret, telefon edeceğim dedi.
Adam sadece hayır diyebilir ve dememesi gerek. Biz onun için çok şey yaptık.
Hem de nasıl dedi başkan.
İki hükümet başkanı 1 saat içinde telefonlarını ettiler ve hattın öteki ucundaki şaşkın adamdan olumlu yanıt aldılar. Adam onların gönderecekleri temsilcilerle özel olarak görüşecekti.
O akşam Bill Stewart'tan hareket ederken Londra'da Steve Lang'le son uçağa yetişti.
Mike Martin isteğini nasıl bir telaş uyandırdığını tahmin ediyor olsa da bunu açığa vurmuyordu. 26 ve 27 Ekim günlerini yiyip içerek ve dinlenerek geçirdi. Ama tıraş olmaktan vazgeçmiş, yine sakalını uzatmaya başlamıştı. İsteği üzerine başlatılan çalışmalar farklı yerlerde yürütülmekteydi. Tel Aviv'deki sis istasyon şefi General Kobe Drur'u ziyaret ederek son isteğini bildirdi. Mossad başkanı şaşkınlıkla baktı İngiliz'in yüzüne.
Bu işe gerçekten devam edeceksiniz değil mi?
Ben sadece sana sormamı istedikleri şeyi biliyorum Kobe.
Herif yakalanacak, bunu biliyorsun değil mi?
İstediğimi yapabilir misin Kobe?
Elbette.
24 saatte olur mu?
Kobe Drur yine damdaki kemancı rolündeydi.
Senin için kolumu keserim ama söylediğim bu şey çılgınlık.
Drur masası ardından kalkıp İngiliz'in yanına geldi, kolunu boynuna attı.
Biliyorsun biz kendi kurallarımızın yarısını çiğnedik ve talihliydik. Normalde bizden biri o posta kutularına asla yaklaşmaz. Bizim için mektup kutusu tek yönlüdür. Katsa'dan casusa mesaj iletmek için. Jericho için bu kuralı çiğnedik. Moncada başka yol olmadığı için Jericho'nun gönderdiği mesajları da oralardan aldı. Talihliydi hem de 2 yıl. Ama onun diplomatik dokunulmazlığı vardır.
Sen şimdi onun yerine.
Bunu mu istiyorsun yani?
Elindeki kıvırcık kara saçlı sakalı uzamış Arap'ın resmini gösterdi. Fotoğraf iki ülke arasında ticari seferler olmadığı için o sabah Riyad'dan General de la Billiere'in özel haberleşme jetiyle gelmişti. Dror omuzlarını silikti. Tamam, yarın sabah hazır olur. Dünyanın en iyi teknik servislerinden biri Mossad'daydı. 2 milyon kişinin adlarının ve özelliklerinin kayıtlı olduğu merkezi bir bilgisayarın dışında Mossad merkezinin bodrumlarında ısının dikkatle kontrol altında tutulduğu bir dizi odası vardı. Bu odalarda kağıt depolanmıştı. Sadece eski kağıtlar değil, hem de çok özel kağıtlar. Dünyanın bütün ülkelerinin özgün pasaportları, diğer kimlik belgeleri, sürücü ehliyetnameleri, sosyal güvenlik kağıtları gibi şeylerin tüm örnekleri oradaydı. Sonra boş kimlik kartları vardı ki burada uzmanlar özgün kopyalardan yararlanarak en üstün sahte belgeleri yaratabilirlerdi. Uzmanlıkları sadece kimliklerle sınırlı değildi. Hemen hemen aslından fark edilmeyen banknotlar büyük miktarlarda üretilir. Bunlardan hem komşu ama düşman devletlerin paralarını değersiz kılmakta yararlanılır, hem de Mossad'ın kara operasyonlarına para sağlanırdı. Ne başbakan ne de Knesset bu operasyonları bilmek istemezlerdi. CIA ile SIS Mossad'dan bu iyiliği pek de içlerine yatmadan istemişlerdi. Ancak kendileri 45 yaşındaki bir Iraklı işçi için Irak'ta kontroldan geçecek bir kimlik yapabilecek güçte değillerdi. Kimse o güne kadar kopya edecek özgün bir belge elde etmeyi düşünmemişti. Neyse ki adı İsrail'de basında yer almayacak kadar gizli bir sınır ötesi keşif grubu olan Sayeret Matkal 2 yıl önce bir Arap casusunu Irak'a sokmak için ülkeye girmişlerdi. Ve oradayken tarlada çalışan iki Arabı yakalayıp bağlamışlar, kimliklerini almışlardı. Dror'un sahtecileri gece gündüz çalışarak uzun kullanım sonunda kirlenmiş ve örselenmiş bir Irak kimlik kartı yarattılar. Kart Bağdat'ın kuzeyindeki tepelerdeki bir köyden gelen ve başkentte işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Mahmut el-Huri'ye aitti. Sahte kimliği yaratanlar Martin'in adını Ağustos başında bir Chelsea lokantasında kendisinin Arapçasını sınayan Bay el-Huri'den aldığını bilemezlerdi. Bilemedikleri diğer bir şey de Martin'in babasının Bağdat'taki bahçıvanın köyünü seçtiğini ve yaşlı adamın küçük İngiliz çocuğuna doğduğu köyü, camisini ve kahvesini ve karpuz tarlalarını anlattığıydı. Sahtecilerin bilmedikleri bir şey daha vardı. Kobe Dror ertesi sabah kimlik kartını Tel Aviv'deki SIS ajanına teslim etti. Bu çok sağlamdır ama sana şu kadarını söyleyeyim ki. Tombul parmağıyla fotoğrafı işaret etti. Senin bu evcil Arabın ya sana ihanet edecektir ya da bir hafta içinde yakalanacaktır. SIS ajanı sadece omuzlarını silkeledi. Fotoğraftaki adamın Arap olmadığını bile bilmiyordu, bilmesine gerek yoktu. O nedenle de kendisine bir şey söylenmemişti. O kendisine söyleneni yaptı, kimliği generalin uçağına teslim etti. Giyecekler de hazırlanmıştı. Iraklı bir işçinin basit entarisi, kahverengi kefiyesi ve sağlam ip tabanlı kumaş ayakkabıları. Bir sepetçi ne yaptığını ya da neden yaptığını bilmeden çok garip biçimli bir hasır sepet yapmaktaydı. Kendisi yoksul bir Suudi zanaatkardı ve garip kafirin ödediği para da çok iyiydi. O yüzden de o da keyifle çalışmaktaydı. Riyad dışındaki gizli bir askeri üste iki çok özel araç hazırlanmaktaydı. Bunlar Oman'daki ana SAS üstünden Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bir Herkül uçağıyla getirilmiştiler ve şimdi sökülüp uzun ve yorucu bir yolculuğa hazırlanıyorlardı. İki Land Rover zırh ve silah bakımından değil de hız ve menzil açısından değiştiriliyordu. Her araçta normal mürettebatın yanında 4 SAS ajanı olacak, biri de bir yolcu taşıyacaktı. Diğerinde ise uzun mesafe yedek depolarıyla büyük tekerlekli bir motosiklet bulunacaktı. Amerikan ordusu istek üzerine 2 tane büyük Chinook helikopteri sağlamıştı. Mihail Sergey Gorbaçov her zaman... 21. ayrımın sonu. Sayfa 196.